Ayrım 10, sayfa 116. Üç komisyonun üyeleri büyük masanın çevresinde yerlerini almışlar, başkanlığa Kırşehir milletvekili Müfit Hoca'yı seçmişlerdi. Birçok milletvekili, özellikle gelenekçiler, görüşmeleri izlemek, gerekirse söz alıp konuşmak, komisyon üyelerini etkilemek, yönlendirmek için odayı doldurmuştu. Ayakta duracak kadar bile yer kalmadığından bazı milletvekilleri içeri girememişti. Kapıdan kulak veriyor, sıkıntı içinde koridorda geziniyor, biri dışarı çıkarsa çevresini alıp bilgi edinmeye çalışıyorlardı. Çoğu huzursuzdu, sinirliydi, kızgındı. Önerilerin komisyonlara, hele Şeria komisyonuna havale edilmesi konuyu tehlikeye atmıştı. Başkanlık odasında Mustafa Kemal Paşa, Başbakan Rauf Bey, ikinci Başkan Ali Fuat Paşa, Doktor Adnan Bey oturuyor, sonucu bekliyorlardı. Konu belli ki safsata ve mugalataya, elverişli medrese mantığına takılmıştı. Ali Fuat Paşa saatine baktı. 2 saat oldu. Kapı hızla vurularak açıldı. İçeri Zamir ve Muhittin Baha Beyler girdiler. Zamir Bey'in alın damarları kabarmıştı. Paşam dedi, malum kişiler konuyu saptırdılar. Saltanat bırakıldı, hilafet konuşuluyor. Muhittin Baha Bey de çok gergindi. Bunların tarihle, ilimle, barış konferansına davetle, koşullarımızla, sorunlarımızla hiç ilgileri yok. Hayal peşinde, laf cambazlığı yaparak saltanatı kurtarmaya, yaşatmaya çalışıyorlar. Görüşmeleri Zamir Bey özetledi. Hilafet saltanatsız olabilir miymiş, olamaz mıymış? Saltanatı kaldırmak hilafet açısından caiz miymiş, değil miymiş? Eski ulema ne demişmiş, şimdi ne denebilirmiş? 2 saattir bunları tartışıyorlar. Daha önerileri incelemeye başlamadılar bile. Bu gidişle başlamalarına da imkan yok. Mustafa Kemal Paşa kalktı, fazla sakin bir sesle. Gidelim dedi. Yürüdü. Komisyon odasına zorlukla girdiler. Zamir Bey güçlü gövdesiyle yol açarak önden yürüdü. Mustafa Kemal Paşa Zamir Bey'i izledi. Biri yerini verince oturdu, görüşmeleri izlemeye başladı. Konu lastik top gibi bir konuydu. Medreseliler konuyla itirazlara, uyarılara aldırmadan, telaş etmeden güzel güzel oynuyorlardı. Bolu milletvekili Tunalı Hilmi Bey yanındaki arkadaşına fısıldığıyla, ''Yahu dedi, dünya dönüyor, zaman akıyor, bizimkiler hala geçmişte yaşıyorlar.'' Bunların saatleri birkaç yüzyıl önce durmuş, şu evrende her şeyin hareket ve değişim halinde olduğundan haberleri bile yok. Mustafa Kemal Paşa uzun bir süre sabırla bekledi, ümidini kesince Müfit Efendi'ye seslendi. Söz istiyorum efendim. Özür dilerim paşam, sırada Tevfik Rüştü Bey var. Muğla milletvekili Tevfik Rüştü Bey, Aras, ben sıramı Gazi Paşa'ya bırakıyorum dedi. Öyleyse buyurun efendim, söz sizin. Paşa oturduğu yerin üzerine çıktı. Tam yanında Ankara milletvekili Hacı Mustafa Efendi vardı. Efendiler, içinde bulunduğumuz acil şartlara rağmen safsatayla, nazariyatla vakit geçirdiğimizi görüyorum. Hakimiyet ve saltanat hiç kimse tarafından hiç kimseye ilim icabıdır diye müzakere ile, münakaşa ile verilmez. Hakimiyet ve saltanat kuvvetle, kudretle, zorla alınır. Türk milleti de hakimiyet ve saltanatını isyan ederek bilfiil kendi eline almıştır. Bu olmuş bitmiş bir durumdur. Söz konusu olan millete saltanatını, hakimiyetini bırakacak mıyız, bırakmayacak mıyız meselesi değildir. Mesele bu olmuş bitmiş durumu ifadeden ibarettir. Bu herhalde olacaktır. Burada toplananlar, meclis ve herkes meseleyi böyle görürse fikrimce uygun olur. Aksi takdirde yine hakikat usulünce ifade olacaktır. Eliyle işaret etti. Fakat ihtimal bazı kafalar kesilecektir. Mustafa Kemal Paşa'nın eli Hacı Mustafa Efendi'nin boynunun yanından geçti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı herkese burasının bir ihtilal meclisi olduğunu hatırlatıyordu. Dipnot. Bu Atatürk'ün ikinci ihtilalci jestidir. İlki şuydu. Başkomutanlık kanununun uzatılmaması üzerine düşman karşısında ordumuz başsız bırakılamazdı. Binaenaleyh bırakmadım, bırakamam ve bırakmayacağım demiş, uzun bir konuşmayla bu hareketinin gerekçelerini açıklamıştı. Meclis kanunu uzatmıştır. Gizli celse zabıtları 3. cilt sayfa 334, Nutuk 2. cilt sayfa 159-165. Uzun, köklü, yoğun, dallı budaklı bir ihtilal süreci içinde bu iki ihtilalci jesti vardır. Üçüncü bir jesti olmamıştır. Hoca efendilerin bazı kaygılarını giderecek ilmi açıklamalarda bulunup sözünü bitirdi. Hacı Mustafa Efendi saygılı bir sesle, Affedersiniz efendim dedi. Biz meseleyi başka bakımdan mütalaa ediyorduk. Şimdi aydınlandık. Dipnot Nutuk 2. cilt sayfa 186. Komisyon Doktor Rıza Nur ve Hüseyin Avni Beylerin önerilerini görüştü. İkisinden de yararlanarak iki maddelik bir karar tasarısı hazırladı. Komisyon sözcüsü Muğla Milletvekili Yunus Nadi Bey kararın gerekçesini açıklayan bir bildiri yazdı. Karar tasarısı ve bildiri meclise sunulmak üzere oy birliği ile kabul edildi. Durum başkanlığa bildirildi. Doktor Adnan Adıvar başkanlık kürsüsüne çıktı. Ziller çalıyor, milletvekilleri toplantıya katılmaya çağrılıyordu. Salon doldu, dinleyici balkonları da dolmuştu. Sovyet Büyükelçisi Aralov ile Azerbaycan Büyükelçisi Abilov da dinleyici balkonunda yer aldılar. Mustafa Kemal Paşa Başbakan, bakanlar kürsüsünün önündeki ilk sıraya oturdular. Paşa sıranın sağ ucundaki her zamanki yerine geçti. Gelenekçiler düzeni koruyamadıkları için üzgündüler. Tarihin akışını tersine çevirmeye çalışmış, başaramamışlardı. Aralarında halkın büyük tepki göstereceğine, ürkütücü olaylar çıkacağına ümit bağlayanlar da vardı. Bu karara karşı çıkmadığı için orduya kızanlar da. İki kısa konuşmadan sonra başkan iki maddelik tasarıyı ve bildiriyi oya koydu. Bütün eller kalktı. Doktor Adnan Bey tarihi sonucu bildirdi. Oy birliği ile kabul edilmiştir. Padişahlık tarihe karışmıştı. Tarih 1 Kasım 1922, saat 20.40'tı. Dipnot, Meclis Başkatipliği memurlarından Hıfzı Veldet Veli Dedeoğlu not defterine bu anı şöyle kaydetti. İşte 650 yıllık bir saltanat gözlerimin önünde böylece sona erdi ve tarihe gömüldü. Devirden devire 1. cilt sayfa 105. Bir doğu ülkesinde ilk kez saltanat düzeni yıkılıyordu. Alkış fırtınası koptu. Milletvekillerinin çoğu ayağa kalkmışlardı. Ziya Hurşit Bey bağırmaya başladı. Ben muhalifim, öyleyse oy birliği yok. Ziya Hurşit'in sesi söz yok sesleri, alkış gürültüsü ve sevinç bağırtıları içinde kaybolup gitti. Bir milletvekilinin bugünün milli bayram diye kabul edilmesini önermesi üzerine Başbakan Rauf Bey söz aldı. Bu gecenin ve ertesi günün Milli Egemenlik Bayramı olarak kabul edilmesini önerdi. Meclis iki öneriyi de kabul etti. Yeni bir dönemi başlatan oturum Müfit Efendi'nin okuduğu güzel bir dua ile sona erdi. Orta Çağ büyük bir darbe almıştı. Akşam bu güzel karar şerefine 101 pare top atılacaktı. Muhabirler durumu gece telgraflarla gazetelerine bildirdiler. Sabah yeni bir dönem başlayacaktı. Dipnot 1. Devre Zabıt Ceridesi 24. cilt sayfa 313-316. A. Konunun üzerinde durulmamasını, bir karar verilmemesini savunanlar, bu yolla padişahlığın lağvedilmesini engellemeyi ümit edenler, Hüseyin Avni Erzurum, Süleyman Necati Erzurum, Selahattin Köseoğlu Mersin, Dursun Çorum, Arif Konya, Neşet Çankırı, Emin Samsun, Ziya Hurşit Lazistan, Edip Batum, Karavasıf Sivas, Mehmet Şükrü Afyon, Nusret Erzurum, Emin Erzincan, Hakkı Hami Sinop. 24. cilt sayfa 291. B. Ortak komisyonun üyeleri Müfit Kırşehir, Yunus Nadi Muğla, Hamit Biga, Ragıp Kütahya, Tahir Isparta, Hamdi Diyarbakır, Mehmet Şükrü Afyon, Ali İçel, Celal Nuri Gelibolu, Refik Konya, Sabit Kayseri, Veli Yüddin Burdur, Ali Süruri, Şarki Karahisar, Mustafa Hulusi Afyon, Mehmet Hasip Maraş, Doktor Tevfik Rüştü Muğla, İsmail Şükrü Afyon, Hasan Denizli, Mustafa Ankara, Atıf Ankara, Nusret Erzurum, Behçet Çankırı, Emin Samsun. Haberi sabah Tevfik Paşa'ya telefonla A. İzzet Paşa bildirdi. Gece duymuş ama inanmamış, sabah gazetelerde okumuştu. Nazırlar Tevfik Paşa'nın Ayaz Paşa'daki konağında toplandılar. Kararı yeni öğrenen nazırlar taş kesildiler. Tevfik Paşa'nın zaten kansız olan yüzü bembeyazdı. Dipnot, konak daha sonra aile tarafından otele çevrilmiştir. Eski Park Palas. A. İzzet Paşa'nın yüzü ise tersine mosmordu. Boğuk, inanmaz, şaşkınlıktan kısılmış bir sesle ikide bir ''Ankara padişahlığı nasıl kaldırabilir? Hangi yetkiyle?'' diyordu. Nazırlardan biri korka korka ''Durum efendimize bildirildi mi?'' diye sordu. Tevfik Paşa titrek bir sesle Evet dedi. Başkatip beye bilgi verdim. Baş mabeyince Ömer Yaver Paşa, Baş Yaver Avni Paşa ve Baş Katip Rıfat Bey iznini alarak padişahın huzuruna çıktılar. İki paşa temenni ederek ellerini kavuşturup durdu. Rıfat Bey ilerledi, sehpanın üzerine üç belge bıraktı. Ankara Meclisi'nin bildirisi ve iki kararı efendimiz. Geri geri giderek o da ellerini kavuşturdu. Dipnot. İki belgeden biri padişahlığın kaldırılması hakkındaki karardı. İkincisi Vahidettin'in yargılanıp cezalandırılması hakkındaki 306 sayılı meclis kararıydı. Vahidettin'in kaçmasının başlıca nedeninin 306 sayılı karar olduğunu sanıyorum. Yeni ünvanı ile Halife Vahidettin Efendi bir süre sessiz ve hareketsiz kaldı. Başını belli belirsiz sallayarak ayrılmalarına izin verdi. Üç saray yöneticisi geri geri giderek odadan çıktı. Vahidettin Efendi elini yavaşça uzatarak sehpanın üzerindeki üç kağıdı ağır ağır buruşturarak avucunun içine aldı, sıktı, ezdi, inler gibi bir ses çıkararak fırlatıp attı. Ah! Müttefikler de şaşkına dönmüşlerdi. Ankara'nın İstanbul yönetiminin Lozan'a katılmasını engellemek için böyle kestirme bir yola gidebileceği hiç akıllarına gelmemişti. Ankara iki maddelik bir kararla düğümü çözmüştü. Müttefikler Lozan'da masaya İstanbul yönetimine hiç benzemeyen Ankara'nın inatçı katı temsilcileriyle oturacaklardı. Ankara tam bağımsızlık diye diretiyordu. Tam bağımsızlık ha? Lozan'da ilgili yetkililerin kaşları çatıldı. İşte bu imkansızdı. Edebiyat fakültesinde genç öğretmenler ve öğrenciler kalpaklarını havaya fırlatarak kararı kutladılar. Gelenekçi öğretmenler ise çok mutsuz oldular. Ahmet Naim Hoca bunların başında geliyordu. Türkçe yerine Arapçanın resmi dil olarak kabul edilmesini isteyen bir üniversite hocasıydı. Milli mücadeleyi kaleminin bütün gücüyle desteklemiş olan Yahya Kemal'e ise bir hüzün çökmüştü. İmparatorluğun görkemli dönemlerini hayranlıkla anar, onlarda şiiri için gür kaynaklar, canlı hayaller bulurdu. Son dersini veriyordu bugün. İsmet Paşa'nın basın müşaviri olarak Lozan'a gidecekti. Edebiyatı bıraktı, Kanuni dönemini ele aldı. Viyana eteklerinden Kırım'a, Kafkasya dağlarına, Aden körfezinden Cebeli Tarık'a yayılan imparatorluğun büyüklüğünü, zenginliğini, yüksek düzeyini anlattı. Şiir söyler, beste yapar gibi anlatıyordu. Bir öğrenci ayağa kalkarak şu soruyu sordu. Hocam, bu büyük imparatorluk sonra neden küçüldü, içi boşaldı, güçsüzleşti, zavallı bir hal aldı? Avrupa'nın oyuncağı oldu. Toplu iğne bile yapamaz, yoksul, geri, ancak borçla yaşayabilir duruma geldi. Neden? Neden? Bunu da bir anlatsanız da aynı yanlışları bir daha yapmasak. Genç adam haklı bir soru sormuştu. Tarihte benzeri olmayan trajik bir durumdu bu. Yahya Kemal Bey içini çekti. Koca imparatorluğu bu aciz, cılız, sünepe hale düşüren, ortaçağ kafası ile yüreksiz yöneticilerdi. Yöneticiler çağın değiştiğini anlamış fakat ortaçağ kafasından korktukları için çağa bütünüyle ayak uydurmayı göze alamamışlardı. Bir çöküşü anlatmanın hiçbir zevki, şiiri, coşturucu bir yanı yoktu. Ben size dedi, Çanakkale'yi, Sakarya'yı, büyük taarruzu anlatayım. Yeniden coştu. Halkın padişahlığın kaldırılmasına tepki göstereceğini umanlar bütünüyle aldandılar. Hiçbir yerde en ufak bir tepki olmadı. Osmanlı'nın başkenti ve müttefiklerin işgali altındaki İstanbul'da bile hiçbir gazetede padişahlığı savunan, koruyan bir satır yer almadı. Gazeteler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bildirisine, milli saltanatı öven, yücelten başlıklara, yazılara yer verdiler. Halk üç gün sürecek Milli Saltanat Bayramı'nı başlattı. Dükkanlar kapandı, okullar tatil edildi, sokaklar şarkılar söyleyerek dolaşan, sarayı lanetleyen kalabalıklarla doldu. Gecede fener alayları düzenlenecekti. Dipnot, Zeki Sarıhan, Kurtuluş Savaşı Günlüğü, 4. cilt sayfa 796 ve devamı. Orhan dayanamadı, arkadaşlarına öğretmenler odasına kısa bir nutuk attı. Halk artık padişahın kulu değil, vatandaş. Vatan artık padişahın mülkü değil, hepimizin. Devlet artık hanedanın değil, bizim. Millet artık bir çobanın güttüğü sürü değil, insan topluluğu. Bu büyük devrimi herkese iyi anlatmalıyız. Refet Paşa Şark Mahfili'ndeki çalışma odasında yeni kurulan gizli örgütten bir binbaşıyı kabul etti. Eski örgütler kapatılmış, deneyli kişiler korunarak yeni ve geniş bir örgüt oluşturulmuştu. Az önce Fevzi Paşa'dan bir emir aldım. Şu hain gazeteci Ali Kemal'in gizlice yakalanmasını, Ankara'ya gönderilmek üzere İzmit'te 1. Ordu Komutanlığı'na teslim edilmesini emrediyor. Anlaşılan yargılanacak. Keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner. Adamlarına söyle, adamı İzmit'e sağ salim teslim edecekler, kılına dokunmayacaklar. Milli mücadelenin en tehlikeli günlerinde bile teröre, suikasta, işkenceye başvurmadık. Merak etmeyin paşam, elimize hiç kan bulaşmadı. Yoksa buradaki hainleri temizlemek iş miydi? Ortalığı karıştırmadan yakalayıp postalayabilecek misiniz? Binbaşı güldü. İçiniz rahat olsun. İzin isteyip çıktı. Zübeyde Hanım 2 gündür oğlunu göremiyordu. Görünce sevindi. Oğlunun elini okşadı. Yorgun görünüyorsun. Biraz iş vardı anne. Sana bakacak iyi bir kadın lazım. Durdu birden. Beni ne zaman İzmir'e yollayacaksın oğlum diye sordu. Mustafa Kemal Paşa uzanıp annesinin başını öptü. Anne gel seni İstanbul'a göndereyim. Kız kardeşim de orada. Artık kimse seni rahatsız edemez. Evini basamaz. Oğlunu idama mahkum edemez. Yüreğini ağzına getiremez. Milletine biraz hizmet etmiş bir adamın annesidir diye saygı gösterirler. Orada tanıdığımız doktor da çok. Zübeyde Hanım kararlılıkla... Hayır dedi, İzmir'e gönder beni. Bu işi fazla da uzatma, kendimi iyi hissetmiyorum. Mustafa Kemal Paşa boyun eğdi. Peki anne. Sabah Salih Bey'e İzmir'e gidiyorsun dedi. Gevezeliğinin cezasını çek. Annem için küçük bir ev tut, sade biçimde döşet. Sonra da gelip annemi al. Baş üstüne. Salih Bozoğ'un İzmir'e hareket ettiği gün Mahmut Soy'dan da Avrupa'dan döndü. Fikriye'yi Münih'teki sanatoryuma yerleştirmişti. Yolculuk boyunca pek mahzundu ama sanatoryumdaki hastalar arasında bir Türk hanım varmış. Onu görünce biraz rahatladı. Alışveriş yapmak istiyordu. Yaptık. Münir Nurettin Bey'in son plana kadar her istediğini aldık. Doktor ne dedi? Biraz geç kaldığımızı düşünüyor ama ümitsiz de değil. Mustafa Kemal Paşa'nın yüzü solmuştu. Fikriye nasıl? İyi, size bazı hediyeler almıştı. Muzaffer'e verdim. Bir de mektup yolladı. Artan parayla birlikte Fikriye'nin mektubunu da verdi. Buyurun efendim. Her şey için çok teşekkür ederim Mahmut Bey. Rica ederim. Salih Bey Basmane istasyonunda karşısında Latife Hanım'ın adamlarından Ahmet Ağa'yı görünce şaşırdı. Ahmet Ağa, İzmir'e geleceğinizi Vali Bey'den duyduk dedi. Hoş geldiniz. Latife Hanım sizi köşkte bekliyor. Araba kapıda. Latife Hanım, Salih Bozok'u çok candan karşıladı. Konuyu Vali Bey'den rastlantı eseri öğrenmişlerdi. Bakınız, Karşıyaka'da bizim genişçe bir evimiz var. Dayalı döşeli bir ev. Hiç kullanmıyoruz. Paşanın annesini orada misafir edeyim. Bana bu şerefi veriniz lütfen. Salih Bey eşinin uyarısını anımsadı ama Latife Hanım'a karşı koymaya gücü yetmedi. Birlikte Karşıyaka'ya gittiler, evi gördüler. Ev sahiden güzeldi. Dipnot, Karşıyaka'daki bu köşk Karşıyaka Belediyesi'nin gayretleriyle müze haline getirilmiştir. Başkan Cevat Durağ'a, emeği geçenlere ve Deniz Süer'e teşekkür ederim. Tevfik Paşa bu saatte İngiliz Yüksek Komiseri Sir Horace Rumbold'u ziyaret ediyordu. Ankara Meclisi'ni padişahlığı kaldırmaya yetkisi olmayan kural dışı bir meclis olarak niteledi. Böyle bir meclisin kararına uyarak istifa etmek doğru olur muydu? Ankara'yı ciddiye almadan Lozan'a bir kurulla katılmalarına İngiltere ne derdi? Osmanlı sadrazamı ne yapılması gerektiği konusunda İngiliz Büyükelçisi'nden akıl sormaya, görüş almaya gelmişti. Çok uzun yıllardan beri Osmanlı yöneticileri bağımsız düşünemiyor, en azından bir büyük devletin onayını almadan karar veremiyorlardı. Hiçbir konuda kendilerine özgü bir düşünceleri yoktu. Batılı elçilerin önlerinde titredikleri büyük Osmanlı vezirleri masal olmuştu. Yüksek komiser bu zavallı soruları, hükümetinin başka ülkelerin iç işlerine karışmayacağı gibi basma kalıp bir açıklama ile yanıtlamadan geçiştirdi. Dipnot, G. Jeşke, Türk Kurtuluş Savaşı Kronolojisi, Cilt 2, sayfa 7-8. Sadrazam İngilizlerden akıl ve yardım dilenirken İstanbul yönetimine bağlı birimler sırayla Refet Paşa'ya gelerek Ankara'nın emrine girdiklerini bildiriyorlardı. Maliye ve Maarif Nazırları da istifa yazılarını sadrazamlığa bırakmışlardı. İstanbul çözülüyordu. Meclis 3 Kasım Cuma günü saat 13.45'e Doktor Adnan Bey'in başkanlığında toplandı. Bütün milletvekilleri Cuma namazını hep birlikte Hacı Bayram Camii'nde kılmış, meclise öyle gelmişlerdi. Dışişleri Bakanı İsmet Paşa Lozan'da izlenecek politika hakkında açıklama yapacaktı. İsmet Paşa henüz sivil bir elbise sağlayamadığı için üniformalıydı. Delege kurulu için gerekli giysiler Ankara'da yaptırılamadığından giyim kuşam işini çözmek İstanbul'a bırakılmıştı. Dipnot: Meclis Lozan kurulu üyelerinin Türkiye'nin onuruna ve milletler arası görgü kurallarına uygun olarak giyinebilmeleri için her üyeye dolgunca bir ödenek vermişti. Mustafa Kemal Paşa'nın İsmet Paşa'ya ayrıca özel olarak yardımda bulunduğunu tahmin ediyorum. İsmet Paşa'nın saygınlığını çok önemsemiştir. Bakanlar Kurulu Lozan delegelerine uymaları gereken politika hakkında yazılı bir talimat vermişti. Özü misak-ı milliydi. Dipnot: İstiklal Harbi'nin son safhası sayfa 117. Bakanlar Kurulu'nun Lozan delegelerine verdiği direktif 14 maddeden oluşmaktaydı. Elbette müttefiklerin eline geçmemesi gereken çok gizli bir belgeydi. İsmet Paşa Lozan'da misak-ı milliye uyulacağını açıklayarak meclisi rahatlattı. Ayrıntılar hakkında bilgi vermedi. İsmet Paşa'dan sonra bazı milletvekilleri söz aldılar. Ege adaları, dış borçlar, güney sınırlarımız, özellikle Musul ve Hatay konularına değindiler. Diyap Ağa milletvekilliği hayatında ikinci kez söz alarak Türk-Kürt konusu hakkında kısaca şöyle dedi: "Hepimiz biliyoruz ve söylüyoruz ki dinimiz, aslımız, neslimiz birdir. Bizim içimizde ayrılık gayrılık yoktur. Ne Türklük ne Kürtlük davası vardır. Hep biriz, kardeşiz. Düşmanlar bizi birbirimize düşürmek için tuzaklar kuruyorlar, hile yapıyorlar. Biz birbirimize iftihar ederiz. İşte bu kadar." Meclis Diyap Ağa'nın konuşmasını alkışlar, bravo sesleriyle karşıladı. Diyap Ağa, 1000 yıllık toprak, tarih ve yazgı kardeşliğini özetlemişti. Dipnot: 1. Devre Zabıt Ceridesi 24. Cilt Sayfa 347. Bitlis Milletvekili Yusuf Ziya Bey de dedi ki: "Avrupalılar aldatıcı sözlerle bizi birbirimizden ayırmaya çalışıyorlar. Ben Kürt oğlu Kürdüm. Bir Kürt milletvekili olarak sizi temin ederim ki Kürtler yalnız büyük ağabeyleri Türklerin saadet ve selametini istiyorlar. Biz Kürtler Avrupa'nın sevr paçavrası ile verdiği bütün hakları, hukukları ayaklarımızın altında çiğnedik ve bütün manasıyla bize hak tanımak isteyenlere geri verdik. Türklerle birlikte kanımızı döktük ve ayrılmak istemedik, istemeyiz. Delege kurulumuz Lozan'da azınlıklar söz konusu edildiği zaman Kürtlerin hiçbir isteği olmadığını söylesin. Kerkük'ü, Süleymaniye'yi, Musul'u da unutmasın." Yusuf Ziya Bey'in açıklaması da uzun uzun alkışlandı. Bitlis, Mardin, Genç, Muş, Siirt, Diyarbakır ve Van milletvekilleri ortak bir açıklama yaptılar. "Türk-Kürt tek kitledir. Kürtler hiçbir vakit Türk camiasından ayrılamaz." Dipnot: 1. Devre Zabıt Ceridesi 24. Cilt Sayfa 353-373. İngilizler mütareke dönemi boyunca yaptıkları açık gizli çalışmalarla Doğu Anadolu'da küçük bir Kürt devleti kurulmasına yaktıkları yeşil ışıkla Türk-Kürt birlikteliğini yıkmayı başaramamıştı. Anadolu demek tek vatan demekti. Dört yönü de birbirine muhtaçtı, birbirini tamamlıyordu. Dipnot: Türk-Kürt anlaşmazlığı yaratmak, Anadolu'yu bölmek, hiç olmazsa sorunlu bir bölge yapmak için güneyde ve İstanbul'da İngiliz, Suriye'de Ermeni çalışmaları sürmüştür. Ermeni çalışmalarına zamanla Yunanlılar da katılırlar. Hoybun örgütü. Türkiye birikmiş sorunlarını çözmek için çırpınırken bunların bazı Kürtleri çeşitli yöntemlerle kazanmayı başardıklarını göreceğiz. İsmet Paşa Mustafa Kemal Paşa'ya 5 Kasım günü İstanbul'a hareket edebileceklerini bildirdi. Hazırlıklar sonuçlanmıştı. Mustafa Kemal Paşa, "Rauf'la konuştuk," dedi. "Sizi büyük bir törenle uğurlayacağız. Dünya meclisin, ordunun ve milletin arkanızda olduğunu bilsin. Akşama bendesiniz." Akşama Rauf Bey'le birlikte bazı bakanları, Lozan delegelerini ve danışman olarak birlikte gidecek milletvekillerini yemeğe çağırmıştı. Dipnot: Celal Bayar, Zekai Apaydın, Zülfü Tiğrel, Profesör Veli Saltıkgil. Sofra gençliğinden beri önem verdiği bir sohbet, tartışma, doğruyu arama ortamıydı. Farklı düşünceleri dinliyor, kendi düşüncelerini de bu sohbetlerde olgunlaştırıyordu. Dipnot: İsmet İnönü diyor ki, Atatürk'ün cemiyet ile söyleşmek ve onunla iş görmek hevesi bu memlekette pahası ölçülemez iyilikler yapmıştır. Aktaran Afet İnan, Atatürk hakkında hatıralar, sayfa 96. Sağına Başbakan Rauf Bey'i, soluna İsmet Paşa'yı aldı. Yemek ağır bir hava içinde başladı. Emperyalizmin diplomasi alanındaki oyunbazlığı herkesi düşündürüyordu. Türkiye emperyalistler ailesi karşısında tek başına yer alacaktı. Kendi varlığından başka dayanacağı hiçbir kudret yoktu. Ağır hava sürerken bir ara delegelerin giysileri konusuna değinilince Mustafa Kemal Paşa bir anısını anlattı. Fransa'daki bir manevraya yolladılar bizi. İki arkadaşız. Yıl 1910 olmalı. Trenle gidiyoruz. Yolda arkadaş fesini çıkarmadı. Durduğumuz her istasyonda püsküllü fesiyle alay konusu oldu. Çok üzüldü. Ben gayet şık ve Avrupa'yı giyinmiştim. Yani öyle giyindiğimi sanıyorum. Üzerimde redingot var. Başımda da çok beğenerek aldığım şeridine tavuk tüyü iliştirilmiş nefti bir Tirol şapkası. Misafirler güldüler. En çok gülen de Fethi Okyar'dı. Paris'e bu gülünç kıyafetle indim. Şimdi güzel güzel gülen Fethi Bey o zaman Paris'te ateşe militer. Beni o kılıkta görünce zavallının aklı başından gitmişti. İsmet Paşa gülmeyin dedi. Dışişleri Bakanınız da sivil giyim konusunda farklı değil. O da böyle gülünç durumlara düşebilir. Kahkahalar yükseldi, hava hafifledi. Konuşmalar ilerledikçe herkese bir iyimserlik, kararlılık ve ümit gelecekti. Jandarmalar bütünüyle Trakya'ya geçirilmiş, geride tek Yunan askeri kalmamıştı. İller ve ilçeler sırayla müttefiklerden teslim alınıyordu. Trakya kocaman bir bayram yeri gibiydi. Binbaşı Faruk'u Refet Paşa'nın karargahında görevlendirdiler. Annesiyle teyzesine alıştıra alıştıra niye o döküntü kılıkta gezdiğini anlatmıştı. Artık gerçeği öğrenme sırası sokağa gelmişti. Cihangir'deki kekeme berberde saçını sakalını kestirdi. Güvenli evde sakladığı üniformasını çizmelerini giydi. Kalpağını her zamanki gibi azıcık kaşına yatırdı. Sokağa döndü. İlk uyanan sokağın başındaki Ebe Huriye Hanım oldu. Çığlığı yatalakları bile ayağa kaldırdı. Sokak düğün evine döndü. Her şey İstanbul yönetiminin tabanı olmadığını, pek az yandaşı kaldığını gösteriyordu. Nazırlar Kurulu son olarak öğleden önce Bab-ı Ali'de toplandı. Dipnot, bugünkü İstanbul Valiliği binası, Refet Paşa'nın Türk çıkarlarını korumasını bir Fransız gazetesi Kemalist küstahlığı diye niteleyecektir. Lozan Telgrafları 1. cilt sayfa 129. Dipnot, kapitülasyoncu kafa böyleydi. Ankara'ya göre artık var olmayan bir yönetimdiler. Belediye başkanı da Refet Paşa'ya bağlı olduğunu bildirmiş, bağlılık yemini etmişti. Nazırlıklarda çalışanlar hiçbir işe el sürmüyorlardı. Çıkar yol kalmamıştı. Topluca istifa etmenin artık zamanı geldiğini anladılar. İstanbul yönetiminin son kurumu da yokluğa karıştı. Tarih 4 Kasım 1922'yi gösteriyordu. Dipnot, Zeki Sarıhan Kurtuluş Savaşı günlüğü 4. cilt sayfa 799, İsmail Hakkı Danişment İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi 4. cilt sayfa 468, G. Ceşke, Türk Kurtuluş Savaşı Kronolojisi 2. cilt sayfa 8, Şefik Oktay Büyük Babam Son Sadrazam Ahmet Tevfik Paşa sayfa 66. Tevfik Paşa'nın 1921 Londra konferansında söylentiye göre Ankara temsilcilerini göstererek güya sözü milletin hakiki ve meşru temsilcilerine bırakıyorum dediği yaygın bir söylentidir. Bu nedenle de yurtsever diye anılır. Bu söylentinin gerçekle ilgisi yoktur. Doğrusu şu, Tevfik Paşa konferansta İstanbul hükümetinin görüşlerini açıklamış, sözünü Ankara'nın da çağrılmasından şikayet kokusu taşıyan şu cümleyle bitirmiştir. Sadeleştirerek, Ankara Millet Meclisi tarafından seçilmiş ve o meclis adına söz söylemeye yetkili temsilcileri davet ettiniz. Size sunacakları önerileri, açıklamaları için sözü kendilerine bırakıyorum. Konferans tutanağı Ali Türk geldi. Mondros ve Mudanya Mütarekeleri Tarihi sayfa 137. Bekir Sami Bey'in raporu Atatürk'ün Dış Politikası 1. cilt sayfa 239. O konferansa katılan Ankara temsilcilerinden biri de Mahmut Esat Bozkurt'tur. Mahmut Esat Bozkurt şöyle yazıyor. Milli heyet içinde bulunuyordum. İzmir mebusu sıfatıyla. Tevfik Paşa sözü milli heyete bırakmadı. O ihtiyar haliyle uzun uzun söyledi ve yalnız hilafet ve saltanat haklarını müdafaaya çalıştı. Tevfik Paşa'nın esasen sözü Ankara'ya verdirmiş olması söz konusu edilemezdi. Çünkü konferansa Ankara'yı devletler davet ediyordu. Ankara oraya söz söylemek için gitmişti. Londra konferansında Tevfik Paşa'ya vatanperverlik hesabına düşen şey, memleketi milleti hakkıyla temsil eden Ankara delegelerinin huzurunda sükût ederek çekilip gitmekti. Böyle büyük tarihi rolleri yapmak her yiğidin kârı değildir. Tevfik Paşa da yapamadı. Türk İhtilali'nde Vatan Müdafası sayfa 45. İşte bu masalın aslı bu. Tevfik Paşaların görevleri ve ödevleri millet haklarını değil saltanat haklarını korumak, isteklerini yapmaktır. Tersi hiç olmamıştır. Çünkü kendilerini milletin değil, padişahın hizmetinde görüyorlardı. Ortaçağ sistemi budur. Tevfik Paşa hükümetin istifasını sunmak üzere saraya gitti, istifayı verdi. Saraydan çıkarken gazetecilere şöyle bir açıklama yaptı. Sultan Hazretleri istifa etmeyecekler, millete hesap vermek istiyorlar. TBMM zaten Vahidettin'in İstiklal Mahkemesi önünde hesap vermesini karar altına almıştı. Bu yürekli çıkış Vahidettin karşıtlarını mahcup etti. Demek ki padişah sandığımız kadar korkak değilmiş diye düşündüler. Kimsenin aklına Vahidettin'in kaçması olasılığı gelmiyordu. Bir hükümdar halifenin düşmana kaçacağı düşünülebilir miydi?